Merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Sağlık Notlarım podcast serisinde hücreden metabolizmaya kadar olan süreçte akılcı takviye kullanımı penceresinden sağlıklı yaşama dair notlar sunuyorum. İyi dinlemeler.
Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere hipertansiyon ve hipertansiyonda etkili desteklerden bahsetmek istiyorum. YouTube'da birçok hipertansiyonda işte hangi besinler tüketilmeli, nasıl beslenmeli tarzı birçok video var. Ancak ben bugün bunlardan bahsetmeyeceğim. İşte hipertansiyonda pancar yerseniz, karpuz yerseniz hipertansiyonda fayda görürsünüz gibi bilgilerden değil. Benim de uzmanlık alanım olan gıda takviyelerinin akılcı ve bilimsel temelde kullanımından ve hipertansiyonun sonra fayda görebileceğiniz bazı moleküllerden bahsetmek istiyorum. Gelin videoya geçelim ve hipertansiyonda etkili moleküller nedir hep birlikte göz atalım. Hipertansiyon nedir? Hipertansiyon normalde arteriyel kan basıncının 120'ye 70 mm civanın üzerinde olduğu durumlar bizim için alarm çanlarının çaldığı tablodur. Normalde sağlıklı bir insanda arteriyel kan basıncı 120'ye 70 mm civanın, yani halk arasında büyük 12 küçük 7 olarak isimlendirilen kan basıncının altında olması gerekiyor. Bunun üstünde eğer 140'a 90 mm civanın üzerinde seyrediyorsa hipertansiyon tanısı konuluyor. 120 ile 140 arasındaki değerler ise prehipertansiyon dediğimiz, yani hipertansiyon olmaya aday insanları içine alan grubu teşkil ediyor. Hipertansiyonun çoğunlukla sebebi ortaya konulamıyor. Yani primer, esansiyel hipertansiyon dediğimiz herhangi bir sebebe, altta yatan organik patolojiye kondurulamayan hipertansiyon grubu bütün hipertansiyonların önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu çoğunlukla altta yatan genetik bir faktör olabilir veya beslenme tarzı burada söz konusu olabilir. Sizin de bildiğiniz gibi tuzdan zengin besleniyorsanız, eğer obezite varsa, hareket siz yaşam varsa, yaşam tarzınız ve beslenme şekliniz de primer esansiyel hipertansiyon için bir risk faktörü. Hipertansiyonun semptomları arasında baş ağrısı, baş dönmesi, burun kanaması, ayaklarda ödem, sık idrara çıkma, çarpıntı, halsizlik, yorgunluk, çift görme gibi birçok semptomla hipertansiyon kendini belli edebilir. Ancak hipertansiyonun en büyük problemlerinden bir tanesi maalesef atlanıyor, tanısında hep geç kalınıyor. Şans eseri bir tansiyon ölçümü yaptırıldığı çoğunlukla hipertansiyon ortaya çıkmakta. Burada hipertansiyonun genelde ileri yaşlarda ortaya çıkacağı düşüncesi birçok insanda bulunabiliyor. O nedenle gençlik yıllarında maalesef tansiyon ölçümünü atlıyoruz. Dolayısıyla en azından yılda bir kere de olsa tansiyon ölçümü yaptırmak hipertansiyonu erken yakalamak açısından çok önemli faktörlerden bir tanesi. Hipertansiyon çoğunlukla sessiz salgın olarak da isimlendirilir. Eğer tespit edilmeden uzun yıllar boyunca hipertansiyon devam ederse birçok hastalığa da sebep olabilir. Bunlar arasında özellikle kanlanması yüksek olan dokularda organ hasarına kadar giden bir süreci hipertansiyon başlatabilir. Böbrek yetmezliğine giden sürece sebep olabilir. Aynı zamanda kalp yetmezliği ve bir süre sonra bu yüksek kan basıncına karşı koymaya çalışan damar duvarı sertleşeceği için damar sertliği, ateron plaklar ve bu da iskemik hastalıklara, yani tıkanıklıklarla giden kalp krizi gibi veya beyine giden damarlar tıkanırsa inme gibi birçok tabloya hipertansiyon uzun vadede sebep olabilir. Bu nedenle hipertansiyonu ne kadar erken tespit edersek o kadar bizim için faydalı olacaktır. Hipertansiyon tedavisinde ise ilk yapılması gereken şey yaşam tarzı değişikliği. Özellikle beslenmeye dikkat etmek, tuz kısıtlaması çok önemli. Tuz kısıtlaması denince herkesin aklına işte yemeklere tuz atmamak veya ekstra tuz kullanmamak akla gelse de, ancak yemeklerin yanında yenilen turşular da veya salamura zeytinler de yüksek tuz miktarına sahip ve çoğunlukla gözden kaçan besinler arasında bulunuyor. Dolayısıyla hayatımızdan tuzu tamamen her türlü, her formuyla çıkarmak burada çok önemli. İkinci yapmamız gereken şey ise egzersiz ve eğer kilo varsa kilo vermek. 5 kilogram kilo vermek bile hipertansiyon üzerinde kullanılan hipertansiyon tedavileri kadar etkili olduğu yapılan çalışmalarda kanıtlanmış. Dolayısıyla yaşam tarzı değişikliği de burada olmazsa olmaz faktörlerden bir tanesi. Hipertansiyon tedavisinde ACE inhibitörleri, angiotensin reseptör blokörleri gibi birçok birçok ilaç tedavi rejimi de bulunuyor. Bunlar hastalığın evresine göre tedaviye eklenerek hipertansiyonu kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ancak bazı moleküller bize hipertansiyon üzerinde fayda sağlayabiliyor. Bu moleküller nedir? Gelin videonun diğer kısmında da hipertansiyonla etkili takviyelere hep birlikte göz atalım. Hipertansiyon denince ilk akla gelmesi gereken mineral magnezyum. Hatırlarsanız magnezyum videomda da kalsiyum kasar, magnezyum gevşetir demiştim. Magnezyum her yeri gevşetir, kasları da gevşetir, insanı da gevşetir, rahatlatır, sakinleştirir ve anksiyolitik etkilidir. Aynı zamanda damarları da gevşeterek damarlarda vazodilatasyon sağlar ve hipertansiyon üzerinde oldukça etkili bir mineraldir. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda da anlattığım gibi maalesef modern beslenmeyle birlikte tam anlamıyla magnezyum alamıyoruz. Toprakların verimsizleşmesi gibi birçok faktörle günlük almamız gereken magnezyuma zaten ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Alamadığımız gibi magnezyumu vücutta tüketen de birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi de tansiyon ilaçları. Yani hem magnezyum eksikliği hipertansiyona sebep olduğu gibi bazı hipertansiyon tedavisinde kullandığımız ilaçlar da idrar söktürücülerde böbreklerden magnezyum atılımını artırarak vücuttaki magnezyum eksikliğini daha da derinleştirmekte. Yapılan bir klinik çalışmada tiazit grubu diüretikler kullanan tansiyon hastalarında, yani idrar söktürücü bir ilaç türevi olan tiazit grubu diüretik kullanan tansiyon hastalarında tedaviye magnezyum eklendiğinde elde edilen antihipertansif faydanın %20 daha fazla olduğu gösterilmiş. Yani bu ne demek? Örneğin tansiyonunuz 14'e 9 seyrederken siz tiazit grubu bir diüretik kullandığınızda işte 13'e 8'e düştüğünü varsayalım. Siz bu tedaviye bir de magnezyum, günde 200-250 mg'lık bir magnezyum takviyesi eklediğinizde elde edilen fayda daha da artmakta. Belki tansiyonunuz 12-7'lerde veya daha düşük seviyelerde seyretmekte. Magnezyum bu nedenle tansiyon denilince ilk akla gelmesi gereken minerallerden bir tanesi. Tansiyon denilince ikinci akla gelmesi gereken molekül ise nitrik oksit. Nitrik oksit Nobel ödülü de kazanan dünyanın en önemli buluşlarından bir tanesi. Özellikle damar duvarındaki hücre zarının altında bulunduğu keşfedilmiş ve damarın elastikiyetinin, damarın arteriyel kan basıncına göre esnekliğinin ve adapte olmasını sağlayan temel molekül vücutta nitrik oksittir. Nitrik oksit molekülünü bazı yerlerden hatırlayabilirsiniz. Örneğin ailenizde belki anneanneniz, dedeniz tansiyon hastalığı varsa tansiyonları yükseldiğinde aldıkları dil altı ilaçlarda bir nitrat türevidir. Yani nitrik oksit sentezlenmesini sağlarlar. Veya erektil disfonksiyonda kullandığımız sildenafil gibi ilaçlarda nitrik oksit sentezlenmesini sağlayarak erektil disfonksiyonda fayda görmeyi sağlar. Yani işte nitrik oksit molekülüne biz birçok ilaçtan aşinayız. Vücutta nitrik oksit sentezlettiren bazı moleküller de var. YouTube'da diğer videolarda örneğin pancar yerseniz veya işte karpuz yerseniz nitrik oksit sentezlettirdiği ve hatta Viagra gibi etki gösterdiği ile ilgili bazı videolar izlemişsinizdir. Ancak bu çok fonksiyonel değil. Yani size karpuz yiyin diyenler onun karpuzun kabuğunda olduğunu, yani karpuzun beyaz kısmında olduğunu maalesef söylemiyorlar. Özellikle vücutta işte nitrik oksit sentezlenmesini sağlayan moleküllerden bir tanesi sitrulin. Evet, karpuzda vardır ama karpuzun o beyaz kısmındadır. Yani insanın yemeyeceği kabuk kısmında vardır. Dolayısıyla böyle popülist videolar yerine ben bugün size bilimsel temelde nitrik oksiti vücutta nasıl artırabilirsiniz, bundan bahsetmek istiyorum. Nitrik oksit molekülünün seviyesi vücutta yaşla birlikte azalmaktadır. Yapılan bir çalışmada 60 yaşın üzerine çıkıldığında vücutta nitrik oksit sentezleme kapasitesinin %85 oranında azaldığı gösterilmiş. İşte birçok kardiyovasküler hastalığın altına yatan temel faktörlerden bir tanesi de bu nitrik oksit seviyesindeki azalma. Vücutta nitrik oksit döngüsünde görev alan iki önemli amino asit var. Bunlardan bir tanesi arginin, bir tanesi de sitrulin. Piyasada arginin takviyeleri de var, sitrulin takviyeleri de var. Ancak burada yine altını çizmek istediğim bir husus, vücutta en çok nitrik oksit sentezlenmesini sağlayan molekül L-sitrulindir. Bir çalışma yapmışlar. Aynı dozda arginin ve sitrulin kullanıldığında sitrulin takviyesinin nitrik okside vücutta daha fazla artırdığı gösterilmiştir. Çünkü arginin özellikle oral kullanıldığında bağırsaklardan geçerken bağırsak hücrelerinde ilk geçiş etkisine uğrayarak arginaz enzimiyle birlikte birçoğu yıkılır ve bağırsaktan kana ancak belli bir kısmı geçebilir. Ancak sitrulin bu ilk geçiş etkisinden korunur ve direkt kana geçerek kanda nitrik oksit sentezlenmesini sağlar. Evet, nitrik oksit çok önemli bir molekül. Üzerine kitaplar yazılmış, makaleler yazılmış. Hatta günümüzde bir miktarda suistimal edildiğini görmekteyim. Nitrik oksiti vücutta artıran bazı bitkisel takviyelerin bütün hikayesi nitrik oksit ve mucizeleri üzerine kurularak sanki o bitkisel takviyeler ölümsüzlük iksiriymiş gibi maalesef anlatılmakta. Ancak o bitkisel takviyeler çok az miktarda vücutta nitrik oksit salgılanmasını sağlar. Evet, bir sıfırdan büyüktür. Yani hiç kullanmamaya göre, yani vücutta hiç nitrik oksit sentez ettirmemeye göre egzersiz yapmak da vücutta nitrik oksit salgılanmasını artırır. Antioksidan her türlü bitki, besin, takviye vücutta nitrik oksit sentezlenmesini artırır. Sigaradan uzak durmak vücutta nitrik oksit sentezlenmesini artırır. Ancak bunlar kendi aralarında belki 1 derece, 10 derece, 100 derece etkiliyken bahsettiğim bu sitrulin amino asidi belki 1000 derece, 10.000 derece daha etkili vücutta nitrik oksit sentezletiren molekül. Çünkü nitrik oksitten hemen bir adım öncesinde bulunan molekülden bahsediyorum. Ülkemizde sitrulin aynı zamanda gıda takviyesi olarak da bulunuyor. Hatta sitrulin malat diye bir kombinasyon olarak kullanıldığında özellikle kronik yorgunluk, enerji anlamında da mitokondriyal disfonksiyonu düzeltme anlamında da bize ekstra fayda sağlamakta. Sitrulin malat formunda bu molekülü hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bütün konularda olduğu gibi tabii hipertansiyona da D vitaminine değinmezsek olmaz. Yapılan çalışmalarda D vitamini optimal olanlarda hipertansiyonun daha hafif seyrettiği ve hipertansiyona daha az yakalandıkları gösterilmiş. Bu anlamda geçmiş videolarımda D vitamini hakkında her şey videomu izleyerek D vitamini eksikliğiniz varsa bunu nasıl yükseltebileceğinizi ve optimal değerler olan 50 ve üzerinde nasıl tutabileceğinizi de izleyebilirsiniz. Eğer hipertansiyonunuz varsa kesinlikle D vitamini seviyenizin de optimal aralıklarda olması gerekiyor. Yine hipertansiyonda ilk akla gelmesi gereken takviyelerden bir tanesi de omega 3. Hatırlarsanız omega 3 videomda da anlattığım gibi anti-inflamatuardır, anti-aterojeniktir, anti-hipertansiftir diye böyle bütün antileri sıralamıştık. Bunlar ne demek? Örneğin anti-aterojenik ateron plak oluşumuna yani damar tıkanıklığına, damar sertliğine giden sürece karşı savaşır. Anti-hipertansif damarlarda vazodilatasyon yaparak hipertansiyona karşı savaşır. Anti-inflamatuar yani vücuttaki inflamasyonla savaşan önemli moleküller de omega 3 yağ asitleri. Burada da hayatınıza özellikle yüksek dozda, yani yine omega 3 videomda detaylı bir şekilde anlattığım gibi içerisinde çok küçük miktarlarda EPA ve DHA olan kalitesiz balık yağlarındansa yüksek dozda 1 gramın üzerinde omega 3 içeren, hatta bazı durumlarda 2 gramın da üzerinde omega 3 kullanmayı biz istiyoruz. Yüksek dozda omega 3'ü de hayatınıza dahil etmeniz hipertansiyon anlamında fayda görmenizi sağlayacaktır. Son olarak değinmek istediğim mineral ise potasyum. Potasyum da özellikle hücre zarında sodyum potasyum pompasında sodyumun tersi olarak görev alır. Nasıl ki biz hep sodyumdan korunalım, tuzdan uzak duralım diye hep anlatıyorsak, bunun aslında tersi olarak vücutta çalışan mineral de potasyum ve özellikle terleme ile sıvı kaybıyla vücutta sürekli de kaybettiğimiz bir mineral. Ancak günümüzde işte magnezyum ve çinko hep bahsediliyor ama potasyum eksikliği biraz gölgede kalıyor. Potasyum konusunda ise özellikle potasyumdan zengin gıdalar burada hayata dahil edilebilir. Potasyum zengini besinler arasında da muz, kayısı, kuru üzüm, Trabzon hurması, ıspanak gibi bazı besinlerde potasyumdan zengin. Bu potasyum zengini besinlerde hipertansiyonlu insanların hayatına dahil etmesi gereken besinler arasında bulunuyor. Hipertansiyonlu insanlar zaten beslenmesini kesinlikle düzenlemesi gerekiyor diye videonun başında da bahsetmiştim. Tuzdan fakir, Akdeniz diyeti tarzı beslenme ve potasyumdan zengin gıdaları da beslenmeye dahil etmek bu anlamda yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Tabii hipertansiyon çoğunlukla da vücuttaki kronik stresle ilişkili olabiliyor. Özellikle vücutta kortizol hakimiyeti varsa hipertansiyonun altında yatan sebeplerden bir tanesi de bu olabiliyor. Aranızda hayatında ağır bir olay yaşadıktan sonra bu hipertansiyona yakalanan veya stres faktörleri ortaya çıktıktan sonra bu hipertansiyona yakalanan çok kişi de olabilir. Bu anlamda evet, tedavide beslenmeden bahsettik, takviyelerden bahsettik, ilaçlardan bahsettik. Ama yapılabilecek en önemli faktörlerden bir tanesi de stres yönetimi. Stres yönetimi noktasına da özellikle nefes egzersizleri veya sporu ve egzersizi hayata dahil etmek, yoga ve meditasyon gibi bazı farkındalık eğitimlerini hayata dahil etmek veya inancınız çerçevesinde bazı manevi şeyleri hayatınıza dahil etmek gibi stres yönetim tekniklerine de başvurabilirsiniz. Ancak vücutta bu kortizol hakimiyetiyle savaşmak adına da daha önceki videolarımda bahsettiğim psikobiyotik dediğimiz probiyotiklerden de biz vücutta kortizol seviyesini azaltma ve stres, depresyon, anksiyete üzerinde ekstra fayda görmekteyiz. Eğer bu anlamda sizin de altta yattığını düşündüğünüz böyle bir stres veya depresyon durumu söz konusuysa psikobiyotikleri hayatınıza dahil edebilirsiniz ve daha önce yayınladığım probiyotikler videosunu da izleyebilirsiniz. Evet, özetleyecek olursak hipertansiyon günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi ve çoğunlukla altta yatan bir patoloji ortaya konulamıyor. Birçok beslenme kaynaklı, stres kaynaklı, genetik temelli birçok sebebi olabiliyor ve en üzücü noktada maalesef hipertansiyon çoğunlukla çok geç dönemde teşhis ediliyor. Bu nedenle hipertansiyonu erken tanımının önemli olduğundan bahsettik. Hipertansiyonun tedavisine dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsettik ve hipertansiyonda etkili olan gıda takviyelerinden özellikle magnezyum ve nitrik oksit sentezlettiren sitrulinden detaylı bir şekilde bahsettik. Bu gibi gıda takviyeleri konusunda daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız tarafımca kaleme alınan Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi kitabını, DNR Penguen Kitabevi gibi fiziki kitap evlerinden, Trendyol, Amazon gibi online platformlardan temin edebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram Dr. Mustafa Kalkan sayfasından beni takip edebilir. Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast platformlarında da Dr. Mustafa Kalkan ile Sağlık Notlarım isimli podcast serisini dinleyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.